Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle diyoruz. Verimli olabilmenin ön koşulu az önce söyledim nedir? Hemen söyleyin yani rahat olun. Söyleyin. Ha? Onda yaşamak. Yani onda konut kurmaktır. Şimdi Tanrı'da yaşamanın ön koşulu ne? Yani Tanrı'da konut kurmanın ön koşulu ne? Sizce? He? Şimdi yeniden evet doğru söylüyorsun. Yani önce yeniden doğmak gerekiyor tabii ki Tanrı'da yaşamak için. Ama onu zaten biliyoruz. Ama ondan sonra bir şey var. Tanrı'nın sözünü okumak doğru. Yani ben buna şöyle diyorum. Tanrı'nın sözünü ciddiye almak. Bakın çok önemli. Bir şeyi ciddiye aldığımız zaman bizim için daha fazla anlam içeriyor değil mi? Bir şeyi ciddiye alıyorsak. Almanca'da ernst nehmen değil mi? Ciddiye almak. Demek ki Rabbin sözünü biz ciddiye almamız gerekiyor. Peki Rabbin sözünü ciddiye almanın bir ön koşulu var. Nasıl biz Rabbin sözünü ciddiye alabiliriz? Okuyarak, uygulayarak. Çok güzel. Yani şöyle diyebilir miyiz? Hani çok meşhur olduğu için oradan örnek vereceğim. Çalı Kuşu romanını bilen var mı? Türkiye'de Çalı Kuşu romanı. Şimdi sen eğer kutsal kitabı Çalı Kuşu romanını okur gibi alıp bunu okursan bunun sana hiçbir faydası olmaz değerli kardeşler. Ben diyorum ki ciddiye almanın ön koşulu nitelikli zaman ayırmak. Yani ayırmış olmak için değil, gerçek anlamda zaman ayırıp derin derin okumak ve geviş getirmek. Bu anlamda söylüyorum. Demek ki onda yaşamanın ön koşulu ne söyledik burada değerli kardeşler? Tanrı'nın sözünü ciddiye almamız gerekiyor. Demek ki biz eğer ciddiye alırsak Rabbin sözünü, onu ciddiye alaraktan, nitelikli bir zaman ayıraraktan okursak o zaman ne olacağız? İşte 3. bölüm, 2. Timoteus 3. bölümde 16. ayetteki sözler bizi buluyor işte o zaman. O zaman eğitiliyoruz işte. Sözü ciddiye aldığımızda, onun üzerinde geliş getirdiğimizde, özümlediğimizde değer kazanıyor, anlam kazanıyor sevgili kardeşler. Evet, hemen şöyle diyebiliriz, şu şekilde devam edebiliriz. Tanrı'nın sözüyle eğer besleniyorsak, eğer doğamızı Tanrı sözüyle eğer beslersek, o zaman ne olacaktır? Dünyasal arzulara pek fazla istek olmayacak. Yani tanrısal arzulara bir istek, bir kayma olmayacak değerli kardeşler. Eğer biz Tanrı sözünü ile beslenirsek kesinlikle dünya arzularıyla haşır neşir olma arzusu içerisinde olmamız mümkün değil. Romalılar 13. Romalılar 13 ayet 14. Romalılar 13 ayet 14 diyor ki Rab İsa Mesih'i kuşanın diyor. Yani onu giyinin. İman edince bunu giyindik zaten hamdolsun. Ama biz her gün onun önüne geldiğimizde, günü Rabbin eline bıraktığımızda her yeni gün başlangıcında aslında onu sürekli giyiniyoruz. Diğer bir anlamla söylemek gerekiyorsa değerli kardeşler. Mesih'i kuşanın, benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin diyor. Demek ki onu giyindiğimizde, onu kuşandığımızda benliğin tutkuları birazcık geri planda kalıyor. Doğru mu? O zaman ön planda Tanrı'yı hoşnut eden nitelikler, arzular ön sırada oluyor. Bu demek değildir ki biz cennette yaşamıyoruz tabii ki. Biz tabii ki zorlanıyoruz. Ben de zorlanıyorum bazen. Bazı Sami Güzel söyledi buyruklar var ama her buyruğu yerine getirmek o kadar kolay bir şey değil. Ama ben diyorum ki imkansız değil. Rab ile mümkün değerli kardeşler. Ben eğer yapamıyorsam suç Recep'tedir. Rab'de yok. Çünkü Rab kendi üzerine düşeni gerekli şekilde yapmıştır. Eksik olan biziz. Değişmemiz gereken, sadık bir şekilde ilerlememiz gereken bizleriz sevgili kardeşler. Onun için bu ayet 13-14 sizin için önemli bir ayet olsun. Yani biz her zaman onu rehberimiz olarak, örneğimiz olarak kabul etmemiz, ona güvenerek bedendeki bu yaşamı ne yapmamız gerekiyor? Sürdürmemiz gerekiyor. Olmadığı zaman ne oluyor? Biz eğer bunu yapmazsak ne oluyor? Ne oluyor? Yapmazsak ne oluyor? İkinci Petrus 1. bölüm 9. ayetini okur musunuz? Orada çok güzel açıklıyor. Olmadığı zaman ne oluyor? Bakın orada. Ne diyor Özlem?
Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez.
Bak çok ilginç. Bu niteliklere sahip olan uzağı göremez, kördür diyor. Yunanca'daki miyop sözü kullanıyor. Miyop, miyop aynen değil mi? Uzağı göremeyen kişidir. Yakını görüyorum, benim de gözlerim miyop. Bu birazcık sakattır, daha sakat. %28-25 falan görüyor. Ama normalde gözlerim miyop. Gözlük olmadan uzağı görebilmem mümkün değil. Sadece orada bir saat olduğunu görüyorum o kadar. Ama onu net görebilmem için bu gözlüğü takmak zorundayım. Diyor evet, uzağı göremez, kördür diyor. Yakını görüyor, yakındaki olayları anlıyor ama hedefi göremiyor. O hani Tanrı'nın onun önüne koyduğu hedef artık var mı yok mu belirsizleşiyor. Değerli kardeşler, eğer bu değerler sahip değilse ya da onlarda gelişmediysek, hani sıralıyor ya erdemdir, bilgidir, birçok öz denetimdir, bir takım değerleri sıralıyor. Onlar da gelişmediysek o zaman miyop, yani uzağı göremeyen, tamam yakını görüyoruz, olayları değerlendiriyoruz ama hedef ki görmemiz mümkün değil. O zaman ne diyor Özlem? Eski
günahlarından temizlendiğini unutmuştur.
Bu ne demek? Çok acayip bir suçlama var burada. Beni çok acıttı bu söz, size söyleyeyim. Çok çok acıttı. Burada şu vurgulanıyor sevgili kardeşler. Günahların bağışlanmasıyla ilgili gerçek, hani biz nasıl günahlarımız bağışlandı, bir gerçek bu. Muhteşem bir gerçek değil mi? Olağanüstü bir şekilde günahlarımız bağışlandı, Tanrı çocuğu olduk. Diyor ki günahlarımızla bağışlanmayla ilgili olan gerçek artık o kişi için bir anlam taşımıyor. Ne korkunç bir şey. Yani bu ne demektir? Kurtuluşu gerektiği oranda ciddiye almamış olduğu için değerli kardeşler. Artık hedef belirsizleşmiş olduğu için artık onun için ya ben Mesih'te doğaüstü bir şekilde kurtuldum. İsa Mesih bana benim için öldü, acı çekti, kusursuz kanına akıttı gerçekleri bir anlam taşımıyor senin için. Çünkü o gitmekte olduğun, ilerlemekte olduğun, sonsuzluğa doğru ilerlemekte olduğun hedef artık bulanıklaşıyor. Bu gerçekten çok korkunç bir suçlama sevgili kardeşim. Ama biz eğer yeniden tazelenmek istiyorsak yapılması gereken nedir? Tövbedir değil mi? Bakın 7 kilise hakkında okuyoruz değil mi? Vahiy bölümünde. Orada ne kadar güzel açıklıyor. Her birinin zayıflıklarını söylüyor. Ve yapılması gerekenin tövbe olduğunu net bir şekilde vurguluyor. Bakın ikinci bölüme bakın. Vahiy ikinci bölüm. Vahiy ikinci bölüm. Dördüncü ve beşinci ayetleri okuyabilir mi bir kardeş? Vahiy 2 ayet 4 ve 5. Vahiy 2 ayet 4 ve 5. Özlem bulduysan hemen oku. Tabii evet.
Bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür.
Ya bakın ilk sevgi, yani bizim hani ben mesela 79'da iman ettim. 1979 senesinde. Ben şimdi o ilk sevgiyi size anlatamam. O ilk heyecanı size anlatamam. Ama şimdiki hayatıma baktığım zaman o ilk heyecan yok. Birazcık soğumuş. Alıştığımız için Rabbe. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki buradaki suçlama. Ne yapacaksın? İlk sevgine dönmek mi istiyorsun? Ben şimdi o ilk heyecanı yaşamak istiyor muyum? Diyor ki o zaman hayatında bir şey var. Eksik olan bir şey var. Tövbe edeceksin diyor. Rabbine ne geleceksin? Rabb beni bağışla. Eğer ben göremiyorsam bana göster. Hangi noktada yanlış yapıyorum? Eksikliğim nedir? Bana açıkla, bana göster ki seninle o diri iletişimi tekrar kurabileyim. Bu harika bir şey. Tövbe etmek zorundayız sevgili kardeşler. Aksi halde ileriye doğru bir ilerleme, bir gelişme kesinlikle ve kesinlikle olmayacak. O zaman biliyor musunuz? Eğer ben o ilk paklandığım o güzelliği, o heyecanı ben unuttuğum zaman emin olun İsa Mesih'i anlatma heyecanı da ortadan kalkıyor. Doğru mu? Ben o ilk bağışlandığım dönemi unuttuğum zaman, o heyecanı unuttuğum zaman İsa Mesih hakkında anlatma heyecanı da ortadan kalkıyor. Artık pek fazla içimden gelmiyor İsa hakkında başkalarına iyi haberi duyurabilir. Gerçekten değerli kardeşler, çok çok hepimizi net bir şekilde uyaran derin gerçekler burada yatıyor değerli kardeşler. Bakın, şimdi Petrus ne yapıyor? 5 ve 7. ayetlere bakın. 2. Petrus 1. bölümdeyiz. 5 ve 7. ayetlerde 7 tane arka arkaya bir sıralama yapıyor Petrus. Bakın ne diyor? İlk sayı ne alıyor? Bakın erdem alıyor, erdem. Nedir erdem, nedir erdem deyince? Az önce söylediğim doğruluk, iyilik, yardımseverlik, alçak gönüllülük, bilgelik gibi niteliklerin ortak adı değil mi? Erdem. Demek ki ilk sırayı erdem alıyor. Ondan sonra ne alıyor? Dikkat edin. Bilgelik. Ondan sonra yani bilgi, bilgili olmak. Sonra öz denetim. Sonra dayanma gücü diyor. Çok ilginç. Ondan sonra diyor ki Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi. Şimdi bu neyi açıklıyor bize değerli kardeşler? Eğer kesinlikle bir yerde yaşam varsa orada kesinlikle bir büyüme olması lazım. Doğru mu? Yaşam varsa eğer büyüme söz konusu oluyor. O zaman bence şunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum. İman aracılığıyla elde edilen yeni yaşam son değil. Yani biz hani yeniden doğuyoruz ya, yeni bir hayata sahip oluyoruz. Ama orada bitmiyor her şey. Sadece yeni yaşam, yeniden doğmak yaşamın başlangıcı. Başlangıcı. Bebek dünyaya geldiğinde de bir başlangıç yapıyor. Bitiyor mu? Hayır, bir süreç başlıyor. Büyüme süreci. Rabbin çocuğu da öyle. Yeniden doğduğu zaman yeni yaşam onun için bir son değil, bir başlangıç değerli kardeşler. Onun için şunu söyleyebiliriz, şu soruyu soraraktan. Neyin başlangıcıdır?
Yaşamın.
Yaşamın başlangıcı. Büyümeye doğru ilerleyen, olgunluğa doğru ilerleyen yaşamın başlangıcı. Değil mi? Tabii doğru. Başlıyorsun ama büyüme ta ileride bakın. Ben şimdi anamın karnından böyle dünyaya gelmedim. Aradan 53 sene, 54 sene geçmesi lazım. 54 sene sonra ben bu hale geldim. Gördünüz Recep'im. Demek ki bir süreç gerekiyor. Demek ki yeniden doğdun, bir hayat başlıyor ve o hayat büyümeye doğru ilerleyen, olgunluğa doğru ilerleyen bir süreç olaraktan devam ediyor sevgili kardeşler. Evet. Ve güzel, harika olan bir gerçek var burada. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde devam edebilmesi için, yani Tanrı'nın yolunda ilerleyebilmek için çok güzel bir şey var. Ne gerekliyse Rabbimiz bize bunu verdi. Bu çok harika bir şey. Ben diyorum ki, lütfen size sormak istiyorum. Bu inayet mi değil mi? Bak bize Rab demiyor ki artık Recep yeniden doğdun. Hadi bakalım koş yürü. Hayır. Yürümek için ayağımıza ayakkabı veriyor. Bu inayettir. Yüzmek için ayağımıza palet veriyor. O bir inayettir. Eğer bize uç diyorsa bize kanat vermesi lazım. Doğru mu? Demek ki Tanrı'nın inayetini görmemek mümkün değil. Tanrı diyor ki bana, Recep bu hayatı yaşa. Ama bak şunu bil ki gerekli olan her şeyi ben sana verdim. Yapman gereken bir tek şey var. Onları birer birer hayatına koyman. Hayata soktukça, eyleme soktukça ne yapıyorsun? İmkansız olanı adım adım başarıyorsun. Bu harika bir şey. Gerçekten ben çok seviniyorum ki Rab hamdolsun arabayı sür diyor ama yakıtı da koyuyor hamdolsun tanka. Bu çok güzel bir şey. Benzini de tanka koyuyor değerli kardeşler. Evet, bizlere düşen nedir? Bizlere verilmiş olan değerleri uygulamak. Onun için ruhsal büyüme doğrudan gerçekleşmiyor. Demek ki Rab Tanrı ile olan ilişkinin, iletişiminin hangi noktada olduğu çok çok önemli. Yani sen hangi noktadaysan, senin ilişkin ne kadar güçlü ise o oranda sağlıklısın. Dikkat edin. Rab ile olan ilişkin ne kadar yakınsa, ne kadar iç içe ise senin hayatın o kadar sağlıklı ruhsal hayatın. Değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki benim üzerime düşen bir görev var ve Tanrı'nın üzerine düşen bir görev var. Ben bir ifade kullanıyorum. Yani benim sık sık kullandığım bir şey. Benim de kendi başıma ürettiğim bazı sözler var. Diyorum ki sizler kendi üzerinize düşeni yapın. Sizin yapamadığınızı Rab Tanrı sizin için yapacak. Görebiliyor musun? Bakın robot değiliz. Otomatikman hiçbir şey olmuyor. İman ettin, her şey bitti. Ha? İman hayatı bir süreç. Uzun bir süreç. Sonsuz yaşama giden bir süreç. Ama bu hayatı kutsallığa doğru ilerleyen yolda kutsal olma arzusuyla, o arzuyla hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Sevgili kardeşler. Onun için bakın iki ayet okuyacağım ne kadar güzel ifade ediyor. Benim görevim ne? Tanrı'nın görevine. Açın lütfen, açın lütfen. Filipililere yazılan mektubun ikinci bölümünü. Filipililer 2, ayet 12. Filipililer 2, ayet 12. Hemen Özlem onu okur musun? 2:12. Şunun altını çizin. Bize düşen sorumluluk nedir? Kurtuluşumuzu etkin kılmak. Çok ilginç bir söz. Altını çizin bunu lütfen. Recep'in görevi kurtuluşunu etkin kılmaktır. Peki Rabbin görevine 13. ayete atlayın. 13. ayete atlayın. Ne diyor Özlem? Bakın, inayet mi bu? Demek ki Rab bize diyor ki, sen değerli kardeşim, kurtuluşunu etkin, verimli biçimde yaşamak senin sorumluluğun. Yani etkin bir biçimde yaşamak, verimli bir şekilde yaşamak senin sorumluluğun. Ama sen bunu yapmaya çalışırken, sende etkin olan da benim diyor. Yani gerekli olan, desteği verecek olan da Rabbimizin kendisi. Güzel mi değil mi? Ha? Harika. Rab bizden bir şey bekliyor ama diyor ki korkma Recep ben de seninleyim. Sen üzerine düşünü yap etkin bir şekilde Rabbi yaşamaya çalış. Etkin ve verimli bir şekilde. Diyor ki ben de o gerekli desteği sana dolu dolu vereceğim değerli kardeşler. Bu gerçekten inayetin tam net bir şekilde açıklanışı. Demek ki Petrus bize tanrısal yaşamın 7 niteliğini, özelliğini az önce ifade ettiğim gibi sıralıyor. Ama burada çok ince bir nokta var. Çok ince bir nokta var. Nedir bu ince nokta biliyor musunuz? Tanrı bize hani neydi o nitelikler? Erdemdir, bilgidir, öz denetimdir değil mi? Şimdi bize komple olmuş olaraktan bize vermiyor. Şimdi ben nasıl gelişiyorum? Şu şekilde gelişiyorum sevgili kardeşler. Erdemde geliştiğim zaman, bak dikkat edin. Eğer ben erdemli olma yolunda iyi bir şekilde yol alırsam, yani erdemi, o iyi nitelikleri hayatımda yeterince uygulamaya sokarsam, o zaman bilgili olma yönünde bir süreç başlıyor. Dikkat edin. Önce erdemli olmayı hayatıma sokuyorum, onda gelişmeye çalışıyorum ve ondan sonra ne oluyor? Bilgili olma yönünde bir gelişme başlıyor. Şimdi eğer bilgili olma yönünde bir gelişme olursa, ben bilgili olma yönünde bir gelişme, bir ilerleme söz konusu olursa, o zaman ne oluyor? Çok ilginç bir şey oluyor. İşte o zaman da öz denetim de gelişme imkanına sahip olurum. Bakın, birini yapmadıkça öbüründe bir gelişme olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani birini yapacaksın, yapacaksın ki öbürüne bir geçiş olsun. Ondan sonra öbürünü yapacaksın ki bir gelişme olsun. Yani demek ki birinde gelişiyorsun, öbürüne doğru bir ilerleme başlıyor. Bilgide geliştikçe o zaman öz denetime doğru giden bir süreç başlıyor. Yani birinde gelişmedikçe öbürüne geçiş olmuyor. Otomatikman hepsinde gelişmiyorsun. Birinde gelişeceksin, öbürüne atlayasın. Öbüründe gelişeceksin ki öbürüne atlayasın. Hepsi sırayla devam eden bir süreç. Ve şöyle diyebiliriz. Ağaç üzerinde dallar var. Gövdeyle bağlantı içerisinde. Doğru mu? Dallar gövdeyle bağlantı içerisinde. Ama dallarla da bağlantı olan bir şey var. Nedir? Filizler. Dalın üzerindeki filizler. Demek ki dallarla da filizler bağlantı içerisinde. Görebiliyor musunuz? Hepsi birbiriyle bağlantılı devam ediyor. Galatyalar mektubu 5. bölümde orada ruhun meyveleri sıralanırken 22 ve 23. ayetlerde orada da ilk sırayı sevgi alıyor. Eğer ben sevgide gelişmezsem sevince doğru ilerleme bir süreç yok. Sevgide gelişmem gerekiyor ki sevince doğru giden bir süreç başlasın. Sevinç içerisinde bir gelişme olması lazım ki diğerine giden bir süreç başlamış olsun değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'yla birlikte beraber bir şekilde ne yapıyoruz? Bu hayatı devam ettiriyoruz sevgili kardeşler. Unutmayın, bu verimlilik nasıl gerçekleşiyor? Bu güzel değerlerde geliştiğimiz zaman. Erdemde, bilgelikte, öz denetimde sırayla geliştikçe bunun sonucu verimlilik. Verimliliğin artmanın temel niteliği, temel nedeni bu sevgili kardeşler. Verimli, o zaman verimli bir hayatımız olacak. Evet. İşleyen demir pas tutmaz değil mi? Işıldar. Böyle bir sözümüz de var. Onun için kullandıkça, devreye soktukça zenginleşiyoruz. Zenginleşmek isteyen var mı? O değerleri devreye sok o zaman. O değerleri devreye sok. Bak işte o zaman ne kadar güzel olacak. Onun için değerli kardeşler, büyümeyen bir imanlı, imanlıdır. Rabbin çocuğudur. Sonsuz yaşamını kaybetmez. Ama büyümeyen, hani bodur kalmış diyoruz ya, ağaç var, ağaççık var. Bodur kalmış, ürünsüz. Ama o zaman ne oluyor? Böyle bir imanlı aylaktır diyor. Yani etkisiz. İmanlıdır, Rabbin çocuğudur ama etkisiz. Etkisiz, yani verimsiz olduğu için etkisizlik ön tarafa çıkmış oluyor. Onun için bugün birçok ben normal hayatta birçok imanlar gördüm. Onların çok özel nitelikleri yok. Yani çok basit imanlılar. O kadar basit imanlar ama Tanrı onları o kadar güzel kullanıyor ki hayran kalıyorum. Bazen de özel nitelikli kardeşler var. Onları da bu kadar görmüyorum ha. Ama niteliği fazla olmayan kardeşler, yani böyle fazla özel niteliklere sahip olmayan kardeşler çok daha etkin bir şekilde kullanıyor. Neden biliyor musunuz? Fark ediyorum, Rab'le o kadar yakın bir ilişki var ki. O kadar yakın bir ilişki var ki. O yakınlık onu verimli kılıyor değerli kardeşler. Onunla olan bağlılık verimli kılıyor. Evet. Rabbin meyvelerini vermek istiyorsak işin içine girmemiz gerekiyor. Son olarak ben bunu söylemek istiyorum. Eğer verimli olmak istiyorsak, şimdi futbolcu takım içerisinde etkin olması için tribünde seyrederekten gol atamaz değil mi? Sağa inmesi lazım. Takımın içerisine girmesi lazım. İşin içerisine adım atması lazım ki o golün, o zaferin bir parçası olsun. Onun için biz de seyrederek verimli olamayız. Seyrederek meyve veremeyiz değerli kardeşler. İşin içine girmek zorundayız. Onun için Tanrı bize bu nitelikleri verdi. Bunu başarabilecek yeterlilikteyiz değerli kardeşler. Onun için yapılması gereken bu değerleri etkin bir şekilde kullanacağız. Kullandığımız zaman işte o zaman verimli bir şekilde Rab'de dopdolu bir hayat içerisinde hayatımızı, yaşamımızı devam ettireceğiz. Devreye sokarak. Rab gerekli olan her şeyi bize verdi. Her şey sizde. Ama devreye sokmanız gerekiyor. Dua edelim ki bu sorumluluğu yerine getirme konusunda Rab Tanrı hepimize yardım etsin. Yüreklerimizi eğelim. Kısa bir şekilde. Biz her pazar yapıyoruz bunu. Bir 30 saniye yüreklerimizi eğiyoruz. İşittiklerimizi düşünüyoruz. Rab ile olan ilişkim hangi noktada onu düşünüyorum. Ve ne yapmam gerektiğini Rab bana söylüyorsa onu yapmak için de gerekli hazırlıklar içerisine giriyorum sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi ve Sami kardeş her zaman olduğu gibi duayla toplantımızı kapatır. Ve sonraki zamanı da Rabbin eline bıraksın ve güzel bir zaman geçirelim birlikte.